Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأم وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 13 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 24 Mart 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumu ardından Sayın Şeyh Hamza Aydın ile yapılan röportaj, İslam'da Nevruz, Allah'a Yakarışlar ve İlahi Önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, Yolda Şehircilik Bakanı Hicri Şemsi 1402 yılında karayolu transitinde bir önceki yıla göre %58 artış olduğunu açıkladı. İran petrol ve gaz ürünlerinin üretimi ve ihracatında rekor kırılarak Amerikan yaptırımlarına meydan okuduğu belirtildi. İranlı oyun yapımcısı Amerika'nın en iyi mobil oyununu kazandı. İran kar voleybol takımı Çin'i mağlup ederek finalist oldu. Ve Tahran'da el sanatları sergisi açıldı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Yol ve Şehircilik Bakanı Hicri Şemsi 1402 yılında karayolu transitinde bir önceki yıla göre %58 artış olduğunu açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı Behzat Bezbaş dün yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Karayolu taşımacılığı Hicri Şemsi 1402 yılında 14.750.000 tona ulaştı. Bu bir önceki yılın 9,3 milyon tonuna kıyasla %58'lik bir artışa işaret ediyor. Mehtat Bezpaş ayrıca şunları kaydetti. Transit büyümesi için altyapı geliştirmenin yanı sıra yazılım geliştirme de gerekli. Ve bölgesel diplomatik müzakereler burada etkisini göstermiştir. Mehtar Bezpaş daha önce gazeteciler arasında hükümet heyeti toplantısı sırasında İran'dan gelen transit miktarındaki artışı işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin transit taşımacılığın geliştirilmesine yönelik eylemleri meyvelerini verdi ifadesini kullanmıştı. Sınır terminallerinde donanım ve yazılım altyapılarını iyileştirilmesi, sınır terminallerine giden yolların düzelmesi ve iyileştirilmesi, süreç sorunlarının takibi ve çözülmesi, Karayolu Ulaştırma Komitesi'nin farklı ülkelerle ve komşu ülkeler öncelikli olmak üzere ortak toplantılar düzenleyerek trafiğin kolaylaştırılması, sınırlarda lojistik yaklaşımın izlenmesi ve sınır dışı prosedürlerin sıfır sınır noktasından sınır geçişine aktarılması, İran'da uluslararası transit ve taşımacılığı teşvik etmek ve kolaylaştırmak için alınan en önemli tedbirlerden biri olmuştur. El Cezire haber sitesi bir raporda İran petrol ve gaz ürünlerinin üretimi ve ihracatında rekor kırarak Amerikan yaptırımlarına meydan okuduğunu yazdı. El Cezire haber sitesinde Amerika İran'ın petrol satışlarını etkilemede başarısız mı oldu? Başlıklı makalede Amerika'nın yaptırımlarının sayesinde İran'ın enerji taşıyıcılarını satma olasılığı konusundaki yaygın tartışmaların ortasında İran hükümetinin bu yaptırımları aşmadaki başarısını vurguladı. El Cezire Bloomberg'den naklen şunları yazdı. Fitch Global Enerji Danışmanlık firması tarafından sağlanan gemi takip verileri ve piyasa bilgilerinin analizine göre İran'ın LPG akaryakıt ihracatı %28 artarak 11 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Bu şirket İran'ın LPG yakıt ihracatına bu yıl 12 milyon tonun üzerine çıkacağını öngördü. İnsan doğası gereği muhtaç bir varlık olarak yaratıldığı için tarih boyunca her zaman ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır. İnsanın içindeki ölümcül tehlike bir yandan ihtiyaçlarını yanlış teşhis etmesi, diğer yandan bu ihtiyaçlara yanlış yanıtlar vermesidir. İlahi peygamberlerin insanlara bu tehlikeli geçişte rehberlik etme armağanı, ilahi vahyin öğretilerinden başka bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aracılığıyla insanlığa gönderdiği eşsiz, kıymetli, şifalı ve yol gösterici bir hediyedir. İnsan bu dünyadaki barış, güvence ve tatmin hedefine bu büyük kitabın pratik kullanımı ve faydalarından yararlanmadıkça ulaşamaz. Kur'an-ı Kerim insanlara 21. yüzyıl insanının ulaştığı tüm maddi ilerlemeleri rağmen bunları bilme yeteneği ve imkanına asla sahip olmadığı gerçeğini öğretir. Gerçekler eğer insana açıklanırsa ve insan bunlara göre hareket ederse onu güçlü ve kurtarılmış kılacaktır. Dolayısıyla açık bir sapıklıktan ancak Allah'ın kitabıyla eğitilenler kurtulabilir ve helake uğramazlar. Kur'an'dan faydalanmak ancak bu ışık kaynağıyla sürekli iletişim halinde olunabilir. Ayetullah Hamene'nin Kur'an'da İslam Düşüncesinin Genel Planı adlı kitabından alıntı yapılmıştır. İbrahim Suresinin 1. ayetinin mealinde şöyle buyruluyor. Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. Bu Kur'an sana indirdiğimiz kitaptır. İnsanları karanlıkların karanlığından çıkarsınlar ki bu insanların Rabbinin izni ve yardımıyla onları cehalet karanlıklarından çıkarıp aydınlığa hidayet edesin. Işığın faydası yolu aydınlatması, karanlığın sonucu ise insanların ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilmemeleridir. Tohumlar, çekirdekler toprağın altındadır. Karanlığın içinde karanlık vardır. Bu tohumların canlanıp tüm karanlık ve darlıktan çıkıp aydınlık mekana ulaşmasını sağlayan ise gökten düşen yağmur damlalarıdır. Artık biz insanların hikayesi bu dünyevi ve karanlık dünyanın esiri olan aynı tohumların hikayesidir. Ve Kur'an ayetleri ilahi ilim denizinden yükselip İnsan tohumlarına hayat vermek için Peygamber Efendimizin semavi kalbine düşen yağmur damlalarıdır. Ve cehalet, küfür, zulüm, fitne, günah ve dağınıklık karanlıklarından çıkarsın ve dünyaya ışık yani ilim ışığı, iman ışığı, doğruluk ışığı, birlik ve bütünlüğün ışığına getirsin. Neden peygamber olsun ki? Neden Rab'den gelen biri insanın rehberliğine kollarını sıvazlamalı? İnsan kendisi yapamaz mı? İnsan bilgisi ve insan düşüncesi yeterli değil mi? Neden peygamber? Görünmeyenle sezilen arasındaki mesaja neden ihtiyaç var? Nübüvvet felsefesi hakkında pek konuşmuyoruz. Tek kelimedir ve o tek kelime insan duyularının, insan içgüdülerinin ve insan bilgeliğinin insanı yönlendirmek ve tutuklamak için yetersiz olduğudur. Duyuları olan bir dizi varlık yönetilebilir. Fakat insanın duyuların rehberliğinden, içgüdünün rehberliğinden, aklın rehberliğinden daha üstün bir güce, daha güçlü ve derin bir rehberliğe ihtiyacı vardır. Bu rehberlik ne işe yarıyor? Duyularınızla yarışıyor mu? İçgüdülerinize aykırı mı geliyor? Aklın başını taşa mı vuracak? Asla. Akli hidayet etmeye, aklı beslemeye, gömülü aklı toz altından çıkarmaya gelir. Firavunlar insanların akıl sahibi olmasından hoşlanmaz. İnsanların anlamasından hoşlanmazlar. Çünkü öğrenirlerse varlıkları geçersiz ve efsane olacaktır. Peki, din ne için geliyor? Zekayı yönlendirmek için, aklı yakalamak için. Akıl vardır ama tutku da yanında olunca doğru yargıda bulunamaz. Mantık vardır ama hırs da yanında olunca doğru göremez. Hedef yanındayken doğru anlayamıyor. Din gelir ve akıldan gelen arzuları, ruh hallerini, açgözlülükleri, korkuları, niyetleri alır. Mükemmel sağlam zihni güçlendirir. Doğrular ki iyi anlasın. Sahte imparatorlar oyunuyla Amerika'nın en iyi mobil oyun ve tablet oyunu Game Connection ödülü İranlı oyun yapımcısına verildi. Amerikan Game Connection yarışmasına Sahte İmparatorlar oyunuyla katılan Mehtat Rıza'yı bu yarışmada en iyi mobil ve tablet oyunu ödülünü kazanmayı başardı. Rıza'yı bu ödülü kazandıktan sonra şunları söyledi. Umarım bu ödül İran oyun endüstrisine uluslararası alanda başarılarla dolu bir yıl vaat eder. Sahte İmparatorlar oyununun hikayesi, her biri kendilerini güçlü ve imparator olarak göstermeye çalışan farklı motivasyonlara sahip birkaç farklı karakter hakkındadır. Oyunda 6'dan fazla kahraman ve 8000 klasik 2D el animasyonu karesi var. İran Milli Kar Voleybol Takımı, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapan Çin takımını mağlup ederek finale yükseldi. Muhabirimizin bildirdiğine göre ilk uluslararası kar voleybolu turnuvası 21 Mart'ta Çin'in Urumqi şehrinde başladı ve bugün kazananların açıklanmasıyla sona erecek. İran İslam Cumhuriyeti Kar Voleybolu Milli Takımı bu müsabakanın yarı final maçında Çin ile karşılaştı ve rakibini 2-0 mağlup ederek final maçına yükseldi. Diğer yarı final maçında ise bu müsabakada joker olan Fransa Çin'i 2-0 mağlup ederek bu turnuvanın final maçında İran'ın rakibi oldu. İran Milli Kar Voleybol Takımı bu pazar günü turnuvanın son maçında Fransa ile karşılaşacak. Çin 1 ve 2 uluslararası yarışmanın ilk turunun galibini belirlemek için sıralama maçında karşı karşıya gelecek. Tahran Musalla semtinde açılan el sanatları sergisi 2 Nisan'a kadar meraklıları ve turistleri ağırlayacak. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu sergi 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Tahran'ın Musalla Camii'nde 40 stand kapasitesiyle 31. Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bu sergide kakma, minakari, çömlek ve seramik, ahşap üzerine yakma, metal üzerine yaldız, kakma deri, kakma hasır ve dokuma alanlarında çalışan sanatçılar yer alacak ve eserlerini ve nasıl yapıldığını ziyaretçilere tanıtacaklar. Bu sergide yer alan sanatçılar özel teknik ve becerilerini kullanarak dini ve ahlaki mesajları aynı anda sunan İran kültür ve sanatının muhteşem bir yansımasını sergileyen eşsiz ve güzel eserleri ortaya çıkarmışlardır. Sırada bültenimizin son haberi var. Filistin'in Gazze şeridinde İsrail'in yangın bombalarıyla evlerin bombalanması ve özel şartlarda yakalanması nedeniyle her saat başı 3 Filistinli kadın şehit oluyor. Erkeklere göre daha zor durumda olan kadınlar enkazdan ya da yangından kurtulabiliyorlar. Bölgede koşullar öyle bir noktaya geldi ki 60 bin hamile kadın hiçbir tıbbi malzeme ve anestezi olmadan doğum yapıyor, en az 21 kadın da açlıktan hayatını kaybediyor. Filistin Yönetimi Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Siyonistlerin Filistinli kadın ve çocuklara yönelik saldırılarının soykırım ve etnik temizlik çerçevesinde planlandığına ve gerçekleştiğine inanıyor. Filistinli kadınlar ölü ve yaralılar arasında ölmek için sıralamayı bekliyorlar. ister hava saldırılarından, ister açlık, susuzluk veya hastalıktan dolayı olsun. Bu modelin analizine göre İsrail'in ırk ve cinsiyet temizliğindeki davranışı 9 Mart 1945'te Japonya'da Amerikan tarzı öldürmelerden kaynaklanmaktadır. Bu öldürme tarzı sivillerin, özellikle de kadınların bombalamalardan kaçarken zor koşullarını bilerek yıkımın yanı sıra yüksek düzeyde duman ve yanmanın da eşlik ettiği evlere yönelik bir tür bombalama yöntemi kullanıyor. Japonya'daki bu katliamın hikayesi 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde Japonya'ya karşı iki görüş vardı. Gereksiz can kayıplarını önlemek için hedef odaklı bombalamalar üzerinde çalıştıkları görüşü, diğer görüş ise hedefli bombalamalara inanmayıp savaşan erkeklerle birlikte kitlesel ve ağır bombalamalara kadın ve çocukların öldürülmesine yönelik savaşı sürdürmeye çalışanlar. 1945 yılına kadar ilk görüş uygulanırdı. Ancak Amerikan Hava Kuvvetleri'nde yaklaşımı değiştiren bir komutan vardı. Amerikalı General Curtis Lomi, zamanın boşa harcanmaması gerektiğine ve Japonya'nın topyekün bir bombardımanla mağlup edilebileceğine inanıyordu. Lomi şöyle diyordu: "Japonya artık direnmesin diye bu stratejide kayıplar oldukça yüksek olmalı." Bu arada 1942 civarında Harvard Üniversitesi laboratuvarları garip bir şekilde yanan bir madde icat etmeyi başardılar. Napalm adı verilen birkaç damlası her türlü malzemenin yaklaşık 4 metre karesini yakabilen jöle benzeri bir madde olan napalm, suyu iten, siyah ve boğucu bir dumana sahip olan ve kadınların akciğerleri üzerinde daha etkili olan bir maddeydi. Bu detayların yanı sıra şu önemli noktayı da gözden kaçırmamak gerek ki, o dönemde Japonların evlerinin çoğu ahşaptan yapılmıştı. Yeni silahının imha ve hasar miktarından emin olmak için General Lomi, Amerika'da benzer bir Japon ev modelinin inşa edilmesini ve üzerlerinde napalm bombaların test edilmesini emretti. Amerika'daki yangın bombası testinin sonucu şaşırtıcıydı ve Amerika bu eylemin Japonya'da benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açacağından emin oldu. Çok geçmeden Japon topraklarına inmek üzere Pasifik Okyanusu'ndaki Amerikan bombardıman uçaklarının bulunduğu yere magnezyum ve fosfor bombalarıyla birlikte napalm bombaları gönderildi. 335 Amerikan bombardıman uçağı yıkıcı bir operasyonu gerçekleştirmek için her türlü yangın bombasıyla donatıldı. 9 Mart 1945 gece yarısından kısa bir süre sonra Mariana Adaları'nda savaş uçaklarının uçmasıyla operasyon başladı. General Lomi'nin gece yarısı operasyonu gerçekleştirirken iki hedefi vardı. Birincisi, tahminlere göre o saatte rüzgarın yönü ateşin alevlerini hareket ettirip bir ateş hortumu oluşturabilecek şekildeydi. İkincisi, o saatte sivil halkın, özellikle de kadınların evde olması ve Japonlardan daha fazla kayıp alınabileceği tahminiydi. Bu süre zarfında Amerikan Hava Kuvvetleri halkın üzerine yaklaşık 1 milyon 700 bin kilogram yangın bombası attı. Bazıları bu 6 saatin insanlık tarihindeki en ölümcül ve dehşet verici saatlerden biri olduğuna inanıyor. Artık kanıtlar İsrail'in bu Amerikan modelini Japon halkına karşı kullanarak Filistinli sivillere ve kadınlara karşı bu cinsiyet ve ırksal temizlik modelini sessizce uyguladığını gösteriyor. Tarih tekerrür ediyor gibi görünüyor ve suçlular benzer yaklaşımlara masum insanları mağdur ediyor. Ancak medya sadece iktidarda olup gücü elinde bulunduranlardan bahsediyor ve Japonya mı Filistin mi olduğu umrunda değil. Tahran Radyosu'ndan haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Hamas'a karşı propagandanın başarısızlığı ve bu hareketin Gazze'deki popülaritesinin artması başlığı altında. Batı ve İbrani medyasının ve bazı Arap medyasının yoğun propagandalarına rağmen anketler Gazze şehirde halkının büyük bir bölümünün Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın performansından memnun olduğunu ortaya koyuyor. Filistin Siyasi Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir ankete göre Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin işgal rejimi İsrail tarafından işgali sırasında Hamas hareketinin gösterdiği performanstan memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunu bildirdi. Söz konusu araştırmaya göre Gazze halkının %70'ten fazlası Hamas'ın performansından memnun. Saldırgan rejimin tarihindeki en ağır yenilgi olan 7 Ekim Aksa fırtınası operasyonu ardından bu rejim türlü propagandalarla Gazze'de soykırım gerçekleştirirken bu soykırım meşru bir savunma gibi göstermeye ve bu katliamın nedeni olarak da Hamas hareketini göstermeye çalışmıştır. Bu yaygın propagandaya Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri de katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Gazze'deki soykırımın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları ve cinsel şiddetinin sonucu olduğunu iddia etti. Bu yaygın propagandanın temel hedefi Hamas'ı Gazze kamuoyunun gözünde itibarsızlaştırmak ve Hamas hareketini yok etmeye yönelik vahşi saldırıları meşrulaştırmaktı. Fakat İsrail rejiminin, bazı Arap rejimlerinin, hatta Filistin yönetiminin Gazze'deki olayların İsrail rejimine karşı hesapsız direniş operasyonlarının sonucu olduğu yönündeki propagandasının aksine Filistin Siyasi Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir anketin sonuçları savaştan sonra Hamas hareketinin Gazze'deki popülaritesinin arttığını gösterdi. Burada önemli olan soru şu ki, Hamas'a karşı kitlesel propagandanın neden başarısız olduğudur. Hamas'ın Gazze'deki popülaritesinin artmasının sebepleri nelerdir? En önemli sebep, Hamas hareketinin direniş odaklı yaklaşımıdır. Hamas, Aksa fırtınası operasyonu sonrasında Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına teslim olmadığı gibi, müzakerelerde de pozisyonlarından geri adım atmayı ve Tel Aviv'e önemli tavizler vermeyi reddetti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, ırkçı rejime ağır darbeler vururken düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasıyla Siyonist esirlerin serbest bırakılmasını kabul etmedi. Hamas hareketin davranış şekli Siyonist rejimin askeri yenilginin yanı sıra istihbarat ve siyasi başarısızlığa da tanık olmasına neden oldu. Siyonizmin medya imparatorluğu uzun yıllar boyunca haber alanında kendi ordusunun Batı Asya bölgesinin ilk askeri gücü ve dünyanın dördüncü en güçlü ordusu olduğunu ilan etmişti. Fakat bugün dünyanın birçok siyasi ve medya çevrelerinde Amerika ve diğer ülkelerdeki rejim destekçileri, hatta eski Siyonist komutanlar bile üst düzey yetkililer saldırgan İsrail rejimi ordusunun başarısızlığını itiraf ediyorlar. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Filistin Özerk Yönetimi'nin uzlaşmacı yaklaşımının Filistinler açısından hiçbir sonuç getirmemesi Hamas hareketinin popülaritesini artırdı. Günün siyasi yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde manevi ve değerli mübarek Ramazan ayının faziletleriyle ilgili konuşmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere bu yüce ve manevi ayı idrak etmekteyiz. Bu vesileyle ilk önce siz değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine bu mübarek ayın gelişini kutluyor. Ve bu ayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için din alimi ve Esenyurt Muhammediye Camisi imamı Sayın Şeyh Hamza Aydın hocamızla yaptığımız röportajı sizlere sunuyoruz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettegun. Evet, temennimiz İslam alemine, insanlık alemine bu rahmet, mağfiret, nefiste olan cihat ayı hayırlara, berekete, inşallah birliğe, beraberliğe vesile olsun temenni ederiz. Evet, dediğiniz gibi Ramazan ayı, evet, ay olarak 11 ayın sultanı. Nedenine gelince gerçekten Ramazan ayının gelmesiyle yani insana ve özellikle Müslüman kardeşlerimize farklı bir ortam, farklı bir zemine ve farklı bir duygu söz konusu olur. Şöyle ki Allah Rabbul Alemin bu ayda rahmeti, mağfireti, birçok özelliklerin zirvesini bize beyan etmektedir. Yani bir anlamda bu ayın özelliği insanın yani gerçekten kul olma vazifesini yeniden insana anlatmak, insanın fıtratına dönüştür. Bu ayda Allah Rabbul Alemin kuluna öyle bir halet bahşetmektedir ki insanın her haleti ibadet sayılır. Dolayısıyla hepinizin malumu ve dinleyicilerimiz de bunu iyi bilmektedirler. Peygamberimiz Allah'ın salatı selam üzerine olsun ehli beytine, onun yolunu takip edenlere. Evet, yani Şaban ayının son cumasında hutbe-i Şabaniye diye meşhurdur. Resul-i Ekrem bu ayın özelliğini, yani 11 ayın dediniz ya sultanıdır, neden sultanıdır özelliğini beyan ederken insana verilen bu mükafatı, insanın Allah katındaki olan o azameti, üstünlüğünü insan hiçbir ayda bulamaz. Rabbül Alemin bir bahane ile kullarını rahmetine dahil etmek ister. Yani bahane tabirini kullandım. Belki biraz tabii ki yerinde bir tabir olmayabilir ama yani Allah Rabbul Alemin bu ayda kullarını o kulluk zirvesine ulaştırır. Çünkü öyle bir aydır, öyle bir ibadettir ki diğer ibadetlerle kıyasladığımız zaman negatif boyut olan tek ibadet oruç ibadetidir. Yani farklı bir ibadettir. Öyle bir halet insan alabilir ki bu ayda özellikle tabii ki orucun içeriğini, orucun hikmetini bizler iyi anladığımız takdirde insanoğlunun her haleti ibadet sayılır. Nitekim bir Resul-i Ekrem, tabii ki bu geniş bir konudur, hutbede beyan etmişler, buyurmuşlar ki sizin uykunuz bile ibadettir. Yani bakın, teveccüh edelim, bir aydır ki insan o günde, o günlerinde oruç tutmaktadır, insanın uykusu bile Allah katında ibadet sayılsın. Yani insanın okuduğu bir ayet bile diğer zamanlara oranla Allah katında farklı bir şekilde Allah-u Teala mükafat vermektedir. Dolayısıyla bu ayın diğer aylara olan yani üstünlüğü ki sizin tabirinizde 11 ayın sultanıdır. Gerçekten kıyasladığımız zaman Rabbul Alemin bu ayda kullarına fevkalade değer vermektedir. Ve şöyle ki insan kulluk zirvesine, ibadetin zirvesine ulaşır ve insan fıtratına dönmüş olur. Ve Rabbul Alemin insanın bir anlamda oruç tutmasıyla insana mükafat verir ve hatta rivayette var ki ancak ben mükafat verebilirim.
Evet.
Yani bu daha artık ne olabilir ki? Allah Rabbul Alemin buyurur ki hadis-i kudüsü'de ben ancak mükafatını veririm. Yeter ki insanoğlu bu ibadetten nasibini alsın, mahrum kalmasın, tüm özellikleriyle oruçlu olmanın, o orucun gerçekten içeriğini anlayabilsin, özellere ait olan oruçtan nasibini alsın, bunun mükafatını ancak ben veririm. Bu artık bir anlamda bu orucun değerini ortaya koymaktadır ki 11 ayın sultanı olma hakkını kazanmıştır, şöyle arz edin.
Doğru. Efendim şimdi bu maneviyatla dolu bu mübarek Ramazan ayına girmek için, şimdi ondan önce bu sizin ifade ettiğiniz gibi gerçek kulluk vazifesini ve görevini yerine getirmek için kullar kendilerinde nasıl bir hazırlık yapmaları gerekiyor? Yani Ramazan başlamadan izahatlarına nasıl bir temizlik ve efendim kendilerini hazır tutmalar lazım?
Evet, değindiğin hususa şöyle, ben tabii bir cevap değil de şöyle girelim, şöyle izah edelim. Şimdi aslında Ramazan'dan önce malumunuz Şaban ayıdır. Şaban'dan
evet.
önce Recep ayıdır. Aslında bu aylar değindiğiniz gibi Ramazan ayına giriş bağlamında noktasında hazırlık ayıdır. Bunu böyle kabul etmemiz lazımdır. Yani Rabbul Alemin, Cenab-ı Hak, Recep ayında tutulan oruçlar bir gün olsun, üç gün olsun, Şaban ayında tutulan oruçlar onlara mükafat vermektedir. Aslında bir hazırlık ayıdır. Yani bir anlamda günahsız bir şekilde insanın bu Ramazan-ı Şerife girmesidir gerçekten. Dolayısıyla hem bu ayın orucu, bu ayın tabii ki Şaban ayı olsun, Recep ayı olsun, bunun bir takım amelleri var, hamdolsun. Edebildik, müminler yerine getirdi. Allah hepimizden kabul eylesin. Özellikle hadislere baktığımızda, rivayetlere baktığımızda imamın yanında İmam Cefer Sadık olsun, diğer imamlarımız olsun. Ashabından bazıları, İmam Rıza Aleyhisselam'ın ashabından Ebu Selti bir evi gelir işte. İmam sorur ki ne yapabildin bu ayın Şaban ayının oruçlarından nasibini alabildin mi? Evet. İmam hiç olmasa değil bu ayın son gününde yani Şaban ayının son günde bir insan, bir mümin üç günde olsa oruç tutsa diğer aylarda mesela Recep'te nasiplenmemiştir Allah-u Teala telafi eder. Yani o mükafatı diğer ayların mükafatını vermiş olur. Yani bir nevi hazırlık. Nasıl bir insanın bir misafiri geldiği zaman o misafir için evinin temizliğini yapar, hazırlık yapar, işte kapıyı açar, dört gözle misafirini bekler, bir hazırlık söz konusu olur. Dolayısıyla bizler de hem bu ayın içerisinde Şaban'ında olsun, Recep'inde olsun orucumuzla artık da aziz bir misafirimiz gelmektedir. Misafirimizi karşılamamız gerekir. Dolayısıyla maneviyatla, günahlardan arınmakla bir anlamda artık da geçmişe kalem çekmek gibi istiğfarla bir hazırlığımız söz konusudur. Ve hepimizin de malumu ki gerçekten hem bireysel olsun, toplumsal olsun, halkımızda, insanımızda, camiamızda farklı bir atmosfer oluşur ve insanlar gerçekten bu ayın değerini anlamak için farklı bir şekilde giriş yapar. Yani artık da duygular, artık bereket, insanların bir hazırlığı, maddi ve manevi boyutuyla hazırlıklar yapılır ki biz bu ayı idrak edelim. Rabbim temennimiz budur ki inşallah geçmiş günahlarımızın affiyle ve özel kulların orucunun inşallah bize değerini nasip etsin.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızdan mübarek Ramazan ayının faziletleriyle ilgili Esenyurt Muhammediye Camisi İmamı Sayın Şeyh Hamza Aydın Hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parsuday.ir/temzede başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da Nevruz.
İslam dinine göre Nevruz Bayramı ve bugünün kutlanması her akılcı insanın maneviyatın uzun yolunu kat etmesine ivme kazandıran kutlu bir bahanedir.
Bugün ilkbahar mevsimi yeniden geldi ve yer ayrı bir tazelik kazandı.
Bugünlerde doğanın güzel manzaraları Yüce Allah'ın gücü ve merhametinden yeni tablolar gözler önüne seriyor. Bugün ilkbahar mevsimi yeniden geldi ve yer ayrı bir tazelik kazandı. Nevruz Bayramı, doğanın yeniden dirilişi ve dünyanın gençleşmesi ve insanların yaşadığı doğanın tazelenmesinin başladığı gündür. Nevruz Bayramı, İran milletinin kültüründen doğan ve günümüze dek de insanların yaşamı ile iç içe hayatını sürdüren ve bölgeyi ve hatta dünyayı kapsayan bir bayramdır ve hiçbir zaman bu milletle bağlarını koparmamıştır. Nitekim İslam dininin zuhur etmesi ve başta İran milletinin milli inançları ve gelenekleri olmak üzere başka milletlerin ve başka dinlerin mensuplarının adetlerine yönelik barışçıl tutumu, Nevruz Bayramı ve merasimlerine engel olmadı. Bilakis İran milletinin İslam dinini benimsemeleri ile beraber Nevruz Bayramı zamanla İslami inançla bütünleşerek gelişti.
Evet, İslam dinine göre Nevruz Bayramı ve bugünün kutlanması her akılcı insanın maneviyatın uzun yolunu kat etmesine ivme kazandıran kutlu bir bahanedir. Aslında sadece Nevruz değil, insanı gaflete düşüren, onu fıskı fücurla uğraştıran her zaman ve her mekan uygunsuz sayılır. Bu etkinlikleri gerçek bayrama dönüştürenler ise asıl bizleriz. Nitekim masum imamların Nevruz Bayramı ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar da bu yöndedir. Bu değerli tavsiyelerden gafil olmamak gerekir. Örneğin Hazreti Ali aleyhisselam içinde hiçbir günah işlenmeyen gün bayram günü olduğunu buyurmuştur.
İslam taliminde ilkbahar mevsiminden yeni yılın başlangıcı olarak söz edilmiş ve bugünün tevhid ve yeniden dirilişin simgesi olduğu vurgulanmıştır. Gerçekten de doğanın ilkbaharı ile birlikte Yüce Allah'ın azameti ve sonsuz gücü hakkında veya ölümden sonraki yeniden hayata kuşku gözüyle bakan insanlar, her yeni yılın başında hayat ve mematın nasıl onların gözü önünde tekrarlandığına bakarak ibret alabilir. Kur'an-ı Kerim ilkbahar geldiğinde kıyamet gününü hatırlayın şeklinde buyurmuştur. Bu semavi kitap ayrıca Rum suresinin 50. ayetinde de şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir.
Tahran Radyosu.
Müslüman düşünürler, Nevruz Bayramı İslami öğretiler sayesinde bedevi ayinlerden ve hurafeden soyutlandığını beyan ediyor. İranlı Müslüman düşünür Doktor Ali Şeriati şöyle diyor. İslam dini Nevruz Bayramı'nı cilalandırdı ve çerçevesini güçlendirerek İranlıların Müslüman olduğu dönemde zeval tehlikesinden korudu. Milliyet ruhu ile ayakta duran Nevruz Bayramı, mezhep ruhu da kazandı. İlginçtir ki İran milleti İslam'ın güzellikleriyle tanışarak canı gönülden bu dini benimsediler ve İslam'a değerli hizmetlerde bulundular. İsraftan ve lükste düşkünlükten kaçınmak, kibir ve büyüklük taslamaktan sakınmak, sıla-i rahim, küskünlükleri ve dargınlıkları unutmak, ebeveyne ve yaşlılara ihsanda bulunmak, geçen yılda maddi manevi hesapları gözden geçirmek, çocuklara sevgi göstermek, kısa ve uzun seyahatler düzenlemek hepsi Nevruz Bayramı'nın hasane geleneklerindendir ve bugünü bizler için gerçek bir bayram yapabilir. Bu durum yeni yıla girerken okunan kısa duada en iyi hal olarak vurgulanan durumdur. Bu en iyi durum, insan kendinde ve yaşadığı toplumda bir yenilik ve bir değişim yaratması ile mümkün olur. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Hiçbir Nevruz yoktur ki biz ondan bir açılım ve ferahlık beklemeyelim. Zira Nevruz bizim ve şialarımızın günlerinden bir gündür.
Thank you.
Eğlenmek ve mutlu olmak insanların temel ihtiyaçlarından biridir. Zira insanın cismi ve ruhu bir süre monoton faaliyetin ardından yorulur ve bazı yollardan bu yorgunluğu üzerinden atması gerekir. İslam dini insanların yaşamı için en mükemmel programı hazırladığından ve insan yaşamının tüm boyutları için programları bulunduğundan her türlü tavsiyelerde ve emirlerinde de insanların maslahatını gözetler ve insanın fiziki sağlığı ve ruhi mutluluğu içinde özel programlar önerir ki bu programlar insanın ilahi fıtratına uygun programlardır.
Gerçekte ilkbaharın getirdiği neşeli anlardan kaynaklanan sevinç ve mutluluk duygusu yılın başka hiçbir gününde tekrarlanmaz. Soğuk yerin ısınmaya başlaması, sebzelerin ve menekşelerin yeşermesi, ağaçların çiçek açması, çeşmelerden ve nehirlerden taze suların akması, damla damla yağan yağmur ve getirdiği tazeliği insan ruhunu Yaradan'ın aşkı ile doldurur. Belki bu yüzden Yüce Allah insanları böyle günlerde doğada gezinmeye ve eğlenmeye ve yaratılışın şaşırtıcı sırlarını ve boyutlarını düşünmeye davet eder. Allahu Teala Ankebut suresinin 20. ayetinde şöyle buyurur.
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir.
Gerçekte ilkbahar mevsimi yeniliği ve tazeliği ve doğaya yeniden doğuş gücü vermesi itibariyle insanları neşelendiren özelliğe sahiptir. Öte yandan seyahat etmek ve ortamı değiştirmek de insanları sıkıcı monotonluktan kurtarır ve neşe ve mutluluk getirir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunu İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Akıllı insan helal zevklerden yararlanmak için seyahat eder. O hazret bir başka yerde de cismi ve ruhi sağlığa kavuşmak ve hayatın faydalı tesirlerinden yararlanmak için seyahat etmeyi tavsiye eder. Dolayısıyla dinin önde gelen büyüklerine göre seyahat etmek, ruhun genişlemesi ve durgunlukların ve depresyonların gerilemesi içindir. Ve doğada ve bağda bahçede gezinmek insanlara neşe verir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bu yıl Nevruz Bayramı'nın mübarek Ramazan ayına denk gelmesi, kendimizde değişiklik yarattığımız ve insani cevherimizi daha da parlattığımız takdirde hakikaten Nevruz Bayramı olacağının işaretlerindendir. Dua ve ibadet etmek ve kendi hesabımıza şöyle bir dönüp bakmak ve gafletlerimizi gözden geçirmek ve varsa kötü amellerimizle iyi amellerimizi karşılaştırmak bizlere saadet ve kurtuluş yolunda ne kadar ilerlediğimizi hatırlatır.
Her günümüz Nevruz, her anımız bayram olsun diyor ve bir kez daha Nevruz bayramınızı kutluyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Nevruz isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya
ya Allah.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Çocukluğumda tek arzum günlerin çabuk geçmesi ve annem kadar büyümekti. Oyunlarımda annemin topuklu ayakkabılarını giyer, çıkardığı sesten büyüdüğümü hissederdim. Annemin siyah çarşafını örter, onun gibi konuşmaya ve yürümeye çalışırdım. Oyuncak bebeklerimin saçlarını tarardım, örerdim, hatta makasla keserdim. Benim oyuncak bebeklerim konuşurdu. Bu yüzden saçlarının uzamayacağına inanmazdım. Şimdi ben de çocukluğumun bebeklerine benzemişim. Aynaya her baktığımda gülüyorum. Çocukluğumu hatırlıyorum. Güzel hayallerimi hatırlıyorum. O kadar iman. Uzun yıllar oyuncak bebeklerimin saçlarının uzamasını bekledim. Diğerleri gülüyordu ama ben bunun bir gün olacağına inanırdım. Zira benim bebeklerim konuşurdu. Şimdi her şey tam tersi olmuştur. Başkaları gülmüyorlar. Fakat umut ve tebessümle her şey düzelir. Saçların tekrar çıkar, uzar ve sen yine her zamanki gibi aynı neşe dolu güzellikler dolusu kız olursun diyorlar. Fakat ben neden inanamıyorum? Gaybta olan, her şeyi bilen, ey günahları sürekli bağışlayan, nerede benim imanım? Neden kalbimde bir umut yok? Beni çocukluğuma geri götür ve çocukluğumu kalbime. O yıllarda aynaya bakarken dudakla, gözle ve kalbimle gülerdim. Her geçen gün kemoterapi sayesinde saçlarım biraz daha ve biraz daha dökülüyor. Onları özlüyorum Allah'ım. Saçlarımı ve oyuncak bebeklerimi. Ey Allah'ım, ey ayıpları sürekli örten, günler birbirini kovalıyor ve kalbim her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yüreğimin içi giderek boşalıyor. Yavaş yavaş korkmaya başlıyorum. Geleceğimi yapmaya büyük bir coşku ile başlayan bana ne oldu? Neden buradayım? Bu gelecek nereden geldi ve benim umut dolu mesut geleceğimi nereye götürdü? Evet, ben bir kanser hastasıyım ve zor bir yol ayrımındayım. Hastalığım yeni bir evreye girmiş. Sadece iki seçeneğim var. Ya teslim olacağım ya savaşacağım. Allah'ım, ey zorlulara gideren, eğer teslim olursam ne kazanırım? Ve eğer savaşırsam ne kazanırım? Kaybetmek mücadelenin sonuçlarından biridir. Savaşıp da kaybetmekten korkuyorum. Fakat teslim olmanın iki sonucu var ve her ikisi de kaybetmektir. Her halükarda kaybedeceğim. Kendimi, hayatımı,
imanımı ve seni. Hepsinden kötüsü seni kaybetmektir. Eğer teslim olup bu hastalığa yenilirsem, sana olan umudumu azar azar öldürürüm ve seni kaybederim. Ve ben bunu istemiyorum, sensiz kalmayı. Mücadelenin zafer olan bir ucunun umudu ile devam ediyorum. Ramaksız kalan elimle duvara yaslanıyorum, duruyorum ve devam ediyorum. Böylece hatta eğer kaybedersem de yine kullukta yüzüm ak olacaktır. Bu dünyanın sonunda kullukta yüzü ak olmaktan daha değerli ne var ki? Bir yazarın dediği gibi ne mutlu savaşarak kaybedenlere. Savaşmayan ve savaşan kişi arasında çok fark var. Biri savaşmadan kaybetmiştir. Gerçek bir kaybeden. Fakat savaşarak kaybeden ise daha güçlenir ve bir başka mücadele için tekrar ayağa kalkar. Allah'ım, ey kalpleri değiştiren, senin varlığınla kalbim ısınıyor. Bulunduğum burada herkes sevgi dolu. Bu hastanede ve etrafında. Bu kentte kim beni görürse tebessüm ediyor. Sevgi dolu bir tebessüm. Kentin sevgi dolu olmasını seviyorum. Kuralsız, kalabalık bir kentin sevgisini. Benim için yeni olan bir şey. Bu kentin ahalisi hep kavga eder, kimseye acımazlar. Dünyanın sonsuza kadar bu minvale döneceğini ve sonsuza kadar yaşayacaklarını sanırlar. Bu yüzden birbirlerine acımazlar. Fakat beni görünce gülümsüyorlar. Bana sevgi doludurlar. Bu sevgiyi seviyorum ve gülümsüyorum. Allah'ım, ben ölüm kokuyorum. Onlar bana acıyorlar. Öleceğimi ve onların dünyasından ayrılacağımı sanıyorlar. He, onların dünyası. Yoksa onlar ölmüyorlar mı? Neye güveniyorlar? Ne ile avunuyorlar? Ölüm kokmadıklarıyla mı? Boş bir hayalde kendilerini ölümden uzak, benimse yakın olduğumu görüyorlar. Komik değil mi? Siz gülmüyor musunuz? Sizin kentte de böyle değil mi? Bazıları ölümün onların kapısını asla çalmayacağını düşünürler. Allah'ım, ey kalplerin tabibi. Anneciğim şöyle diyor. Cevşen-i Kebir'in bir bölümü var. Şöyle. Ya tabib el kulub. Ne demek diye soruyorum. Diyor. Yani ne zaman ki kalbinin durumu iyi olmazsa kalbini eline al ve onun yanına götür. De ki, ey kerem sahibi, ey muhteşem Allah'ım, bu benim kalbim. Kendin onu yarattın. Şimdi daralmış, korkmuş ve düzensiz atıyor. Ben ise tedavisini arıyorum. Sen ise tabipsin. Beni tedavi olmaksızın geri gönderme. Kimse Allah'ı benim anneciğim kadar tanımaz. Hiç kimse. Siz nasıl Allah ile bu kadar arkadaşsınız diye soruyorum. Sürekli Yasin okuduğum için diyor. Aynaya bakıyorum ve diyorum ki, Allah'ım, Ey kalpleri aydınlatan, ey kalplerin hemderdi. Gözlerim ıslanıyor, gözlerimi gözlerime dikiyorum. Gülünceye kadar aynaya bakıyorum. Kendimle oyun oynuyorum. Kim daha çabuk gülerse o kazanmıştır. Aynada gülüyorum, yüreğim de gülüyor. Tıpkı çocukluğumda olduğu gibi. Bir o kadar sadık ve bir o kadar da güvenle. Dudaklarım, gözlerim ve kalbimle gülüyorum. Eğer başımın üstündeki Allah, tanıdığım Allah'tan başka olsaydı, bundan başkası olsaydı, kalbim bu denli derinden ona ısınmazdı. Eğer biraz, sadece biraz daha az Allah olsaydı, biraz daha sözünün üstünde dursaydı, biraz daha az marifetli olsaydı, biraz daha az beni sevseydi veya en azından ben bundan daha az olduğunu bilseydim, o zaman ben de ona daha az umut bağlardım, daha az koşardım ve savaşmazdım. Yalnız yaşamaktan daha çok korkardım. Yalan söylemekten korkmazdım. İşleri yapmak üzerine daha az hesap açardım. Sabah akşam olmaya az hesap açardım. Günün birinde gaybtan yardım geleceği ve borç ceplerin dolacağı üzerine yardım. Yara izinin kaybolması ve acıların dinmesi üzerine, tüm mucizeler üzerine daha az hesap açardım. Eğer başımın ucundaki Allah olduğundan ve tanıdığımdan başka bir şey olsaydı. Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, ey üzüntüleri yok eden. Ey gaybda olan her şeyi bilen, ey günahları sürekli bağışlayan, ey ayıpları sürekli örten, ey zorlukları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalplerin tabibi, ey kalpleri aydınlatan, ey kalplerin hemderdi, ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, ey üzüntüleri yok eden, münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya Allam el-Guyub, ya Gaffar el-Zunub, ya Settar el-Uyub, ya Kaşif el-Kurub, ya Mughallib el-Gulub, ya Tabib el-Gulub, ya Munawwir el-Gulub, ya Anis el-Gulub, ya Mufarrij el-Humub, ya Munaffis el-Ghumub, Subhanaka ya la ilaha illa ant, الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin aleyhisselam ve zalim iktidara karşı kıyamını içeren yaşamının bir başka bölümünü gözden geçireceğiz.
Geçen bölümlerde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın siyerini irdelerken o hazretin Emevi iktidarının zulüm ile mücadele yolunda büyük emek verdiğini ve birçok mektup yazmak, hutbe okumak, dini ve siyasi şahsiyetlerle yüz yüze görüşmek ve Yezid iktidarının zalim mahiyetini ifşa etmek, özellikle kamuoyunu aydınlatmakla silahlı mücadelenin önüne geçmek amacıyla büyük uğraş verdiğini, fakat hazretin tüm bu çabaları sonuç vermediğini, Yezid ve uşakları birçok kandırılmış Müslümanı da yanlarına alarak İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşları ile savaşmaya ve kendilerince Allah'ın nurunu söndürmek gibi ham bir hayale kapıldığını anlattık. Oysa ilahi takdir gereği ilahi nur asla söndürülebilecek bir nur değildir ve kafir meslekli zümrenin tüm isteklerine rağmen her geçen gün daha da parlayan ve mükemmel hale gelen bir nurdur. Bu konuda Kur'an-ı Kerim Saf suresinin 8. ayetinde şöyle buyurmuştur. Onlar ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın nurunu ağızları ile üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.
Yezid ve uşakları çok sayıda kandırılmış Müslüman o günlerde din karşıtlığı çerçevesinde Gameri 61 yılının Aşura gününde insaniyetin kokusunu bile alan birinin aklına hayaline sığmayacak bir faciaya imza attılar. Bu facia Yezid'in birkaç on binden oluşan ordusunun İmam Hüseyin aleyhisselam önderliğinde 72 kadar en faziletli, en üstün insanların karşısına çıkması ile yaşandı. Yezid ve cani ordusu işledikleri barbarca katliamdan başka İmam Hüseyin aleyhisselam ve tüm vefakar arkadaşlarının mukaddes başını bedenlerinden ayırdı. Ardından İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşlarının eşleri ve çocuklarının bulunduğu çadırlara saldırarak derin panik ve dehşet saçtılar ve korkunç cinayetler işlediler. İmam Hüseyin aleyhisselamın mazlumane şehadetinin son anlarında Yezid ordusunun barbarlar gibi saldırısını görünce tarihi bir haykırışta bulundu ve üzerinden asırlar geçmesine karşın hala hür insanların kulağında yankılanan şu cümleyi buyurdu. Ey Ebu Sufyan hanedanının izleyenleri, eğer dininiz yoksa, kıyamet gününden korkmuyorsanız, en azından dünyevi hayatınızda hür yaşayın.
Ancak dinini satan iktidar ve güç hayranları ve maddi cazibelerin tutkunları bu insani nidaya aldırmadan cinayetlerini sürdürdü. Yezid'in 50 kanlı ordusu yürekleri dağlanan kadınları ve çocukları esir aldı ve onlara en insanlık dışı biçimde davranarak Şam'a ve Kufe'ye götürdüler. Ve iktidarın sarhoşluğunu yaşayan Ubeydullah ve Yezid'in sarayına getirdiler. Yezid ve uşakları insanların cismini esir almakla büyük ve hür ruhlarını da esir alabileceklerini zannediyordu. Fakat birden Hazreti Zeynep ve İmam Seccad Aleyhisselam'ın inanılmaz bir şecaat ve ezici ve uyandırıcı hutbelerle Kufe ve Şam halkının uyuyan vicdanlarını uyandırmalarına şahit oldular. Hazreti Zeynep selamun aleyha ve İmam Seccad aleyhisselam Yezid ve Ubeydullah kendilerine meydanın galibi zannettikleri bir sırada öylesine güçlü konuşma yaptılar ki saraydakiler bile Yezid ve Ubeydullah'a itiraz etmeye başladılar ve Emevilerin iktidarının temellerini sarsacak büyük bir velvele çıkardılar.
Tahran Radyosu.
Evet değerli dinleyiciler, şimdi Aşura hamasetini gözden geçirmek istiyoruz. Muaviye'nin kucağında yetişen Yezid, İmam Hüseyin aleyhisselam ile karşı karşıya gelmek için namertçe bir yönteme sarıldı. Yezid, İmam Hüseyin aleyhisselamın kişiliğini tahrip ederek kamuoyuna ne denli kötü ve ahlaksız ve çirkin sıfatları taşıdığını bildikleri halde kendisinin Müslümanların Emirül Müminin ve halifesi olduğunu telkin etmeye çalıştı. Yezid buna paralel olarak Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam yani Resulullah Efendimizin pak torunu sırf iktidarı ele geçirmek için Müslümanların halifesine karşı kıyam ettiğini, bu yüzden kanının akıtılması mübah olduğunu söylemeye başladı.
Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'in ve propaganda sisteminin ileri sürdüğü bu iddiaların yalan olduğunu göstermek için başlattığı kıyamı şöyle ifade ediyor. Ben kişisel hedefler ve bencillik uğruna eğlenmek ve fesat çıkarmak ve zulmetmek için kıyam etmedim. Benim amacım emri maruf ve değerleri korumak ve nehyi münker ederek anti değerlerle mücadele etmektir. Ben inanç, ahlaki, sosyal ve siyasi fesadı ortadan kaldırmak ve bir reform hareketi yapmak istiyorum ve bu alanda ceddim Resulullah ve babam Ali bin Ebu Talib'in siyerini ve yolunu izliyorum. O zaman kim benim mesajını kabul eder ve bu mesajı izlerse Allah'ın yolunu izlemiş olur ve kim kabul etmez ve buna yüz çevirirse ben sabır ve direniş ile bu yolu sürdüreceğim ta ki Allah aramızda hükmetsin. Zira o en iyi hükmedendir.
Thank you.
Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselam bu açık ve kesin tavrı ile hem kendi yaşadığı çağın insanları hem gelecek kuşaklar için fesat ve kötülük eden ve konumlarını korumak için cinayet işleyen zalim ve isyankar hükümdarların insanları yönetmek ve hükümetin başında yer almaya selahiyeti olmadığını ve bu tür konumların şayeste, becerikli ve sorumlu insanlara verilmesi gerektiğini aydınlattı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 56. ayetinde şöyle buyurulmakta: Rabbiniz sizi emretmekte, emanetleri ehli olan ve selahiyetli kişilere emanet edin ve insanların arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin. İkincisi, Yezid ve sülalesi gibi iktidarın başına geçmek için her türlü şeytani ve din karşıtı ve insanlık dışı uygulamalarda bulunanların aksine İmam Hüseyin aleyhisselamın amacı iktidarı kötü hedeflere ulaşmak için değil, asıl toplumu ıslah etmek ve doğru yola yönlendirmek için istiyordu.
Bazı tarihçiler ve uzmanlar şehitlerin efendisi Hüseyin bin Ali aleyhisselam ile Emevilerin yüz yüze gelmesini tarihi bir hadise gibi telakki ediyor ve birçok tarihi hadise gibi zamanı geçtiğini ve herhangi bir mesajı olmadığını ileri sürüyor. Ancak gerçek şu ki İmam Hüseyin aleyhisselamın Aşura kıyamı tarih boyunca yaşanmış ve birçok hür insana ve zulme karşı ayaklanan milletlere ilham kaynağı olmuş, başta İran İslam İnkılabı olmak üzere birçok inkılap ve kıyam Aşura kıyamından esinlenerek gerçekleşmiştir. Dolayısıyla eğer Aşura hamaseti sıradan bir hadise olsaydı birçok tarihi hadise gibi unutulur giderdi. Fakat Aşura kıyamı üzerinden 14 asır geçtiği halde her geçen gün daha da dinamik ve daha parlak bir şekilde yoluna devam ediyor.
Aşura hamaseti ile ilgili bir başka nokta da şu ki, eğer İmam Hüseyin aleyhisselam şehit olacağından haberdar ise, o zaman mücadele yoluna zorunlu olarak adım atmış olacak ki, bu da hareketi ve kıyamının değerini düşürecektir. Zira zorbalarla savaş ve mücadele ancak hür irade ve istekle beraber olursa kutsal olur. Bu şüpheye verilecek cevap şu ki, tarihte büyük, hür ve yüce insani ve ilahi hedefleri olan nice insanların şehit olacaklarını bildikleri halde ölümü karşıladıklarını ve son ana kadar yüce ülkeleri üzerinde durdukları örnekleriyle doludur. Örneğin sihirbazların Firavun iktidarına karşı direnişine değinebiliriz. Kur'an-ı Kerim de bunu doğruluyor. Sihirbazlar Hazreti Musa'nın hakkaniyetini öğrenince Firavun karşısında durdular. Hem de Firavun onları tehdit ettiği halde. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor.
Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini, sihirbazlarını topladı, sonra geri geldi. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine İman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu hiç şüphesiz şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında başınıza gelecekleri göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar da biz zaten Rabbimize döneceğiz dediler. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize bol bol sabır ver. Müslüman olarak canımızı al dediler.
Kur'an-ı Kerim'de bir başka örnekte Firavun'un eşi Asiye'ydi. Asiye, Firavun'un bencilliğini çok iyi biliyordu. Ve Hazreti Musa'nın tevhide davetine uyduğu ve o Hazreti inandığı halde öldürüleceğini de biliyordu. Fakat buna karşın Firavun'un tehditlerine karşı zafiyet göstermedi ve canı pahasına ve şehadet noktasına kadar direndi. Böylece adını dünyanın en üstün kadınlarından biri olarak kayda geçirdi. Bu iki örnekte, hatta diğer yüzlerce örnekte hür irade işaretleri açıkça göze çarpıyor. Ne zaman ilahi ve insani değerleri korumak söz konusu olursa, ölüm ve şehadetin bilinçli olarak seçimi takdire şayan olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam da hakla batıl ve şerefli ölümle zilletli yaşam arasında yaptığı tercihte şehadeti seçerek şöyle haykırdı. Ben ölüm ve şehadeti saadet, zalimlerle yaşamayı ayıp ve hüsran olarak görüyorum.
Şehitlerin efendisi İmam Hüseyin bin Ali aleyhisselam ne zaman Yezid'e biat ile şehadet arasında bir seçim yapma noktasına gelince şöyle haykırdı. Napak oğlu, napak benden, ya ona biat etmeme ve zillete boyun eğmeme ya da ölüm ve şehadete hazırlanmamı istemiş. Ancak bilin ki zillet bizden uzaktır. Zillet bizim pak ve yüce ruhumuzdan uzaktır. Bilinçli şehadet konusunda bir başka bariz örnek de Aşura gününe bağlanan gecede İmam Hüseyin aleyhisselamın arkadaşları üzerinden kendisine biatı kaldırması ve gitmelerine izin vermesi ve onlara eğer kalırsanız ölürsünüz demesidir. Ancak o hazretin vefakar arkadaşları gözyaşı dökerek şöyle dediler. Eğer 70 kez öldürülürsek yine sana yardım etmekten el çekmeyiz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son İmam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ